Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Program yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ali Serin ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz koçveiltica@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuklarımızı sizlerle tanıştırmak istiyorum. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Okyağız, hoş geldiniz sayın hocam.
Hoş bulduk.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi Müdürü Profesör Doktor İbrahim Kaya da bizlerle beraber. Sayın Kaya merhaba, hoş geldiniz. Birazdan kendisiyle bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Bugün hangi konuları konuşacağız, onları da sizlere duyuralım istiyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin hukuki durumu, uluslararası düzenlemelerde geçici koruma, Avrupa Birliği uygulamasında geçici koruma, kitlesel akın kavramı ve geçici koruma bu haftaki konu başlıklarımız olacak. Telefon hattımızda Sayın Kaya bulunuyor. Sayın Kaya merhaba efendim.
Merhabalar.
Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Bu hafta Suriyelilerin hukuksal konumunu değerlendireceğiz. Sayın Okyağız sizlerle başlayalım isterseniz sohbetimize.
Evet, teşekkür ederim. Öncelikle İbrahim hocamıza teşekkür etmek istiyorum katıldığı için. Çünkü çok önemli bir konu, mülteci hukuku. Duyuyor musunuz beni hocam, İbrahim hocam?
Tabii ki duyuyorum.
Evet. İbrahim Hocam size isterseniz şöyle bir başlayalım. Yeni yasa biliyorsunuz, siz daha iyi biliyorsunuz, hukuk çıktı Türkiye'de. Belki kısaca bunun önemini biraz vurgulayabilirsiniz bence hocam. Bir de daha sonra bu yazınızda da zaten vurguladınız. Bu yeni yasa önceki durum nasıldı? Onu bir anlatabilir misiniz bize?
Tabii ki. Şimdi özellikle mültecilerle ilgili olarak malumunuz 1951 tarihli bir Cenevre Sözleşmesi var. Türkiye'de bu sözleşmeye taraf olmuş durumda. Bununla birlikte 2013 yılına kadar Türkiye'de mültecilik konusuyla ilgili herhangi bir yasal altyapı bulunmamaktaydı. 1994 yılında Türkiye'de çıkarılmış bir yönetmelik vardı. Fakat şartlar altında hukukta yönetmelikler yasaların uygulanmasını göstermek ve daha detaylı olarak açıklamak üzere yapılır. 1994 yılında yapılmış 94 tarihli yönetmeliğin yasal altı bulunmamaktaydı. Bu da tabii ilginç bir durum. 2013 yılında Türkiye bu alandaki kanunu çıkardı. Kanunun başlığı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Yani bir tarafta legal olarak Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de oturma izni almış, Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların konumunu düzenleyen bir kanun. Ama aynı zamanda uluslararası korumadan da bahsedilerek uluslararası hukuka göre Türkiye'den sığınma talebinde bulunmuş insanların korunmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren bir kanun. Bu kanun öncesi Türkiye'deki uluslararası korumaya yani ilticaya ilişkin işlemler 1994 tarihli yönetmelik ile düzenlenmekteydi. Bu kanun aynı zamanda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında yeni bir genel müdürlük de oluşturdu İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Dolayısıyla aynı Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi göç işleriyle ilgilenmek üzere ayrı bir idari kurum kurulmuş oldu. Ve işlemler bu idari kurum tarafından yapılır hale geldi.
Peki hocam, niye bir hukukçu olarak ne dersiniz? Niye bu kadar geç kalındı aslında? Çünkü 65'te siz daha iyi bilirsiniz Almanya'da bir Ausländer Gesetz ortaya kondu. Daha 19. yüzyıla kadar geri gidebiliriz bu konularda. Niye Türkiye'de bu kadar geç, sistematik, bütünlükçü bir yasa çıktı? Onu da kısaca açıklar mısınız?
Şöyle hemen baştan şöyle söyleyelim. Geç oldu ama iyi
Evet, bu
oldu.
kesin.
İyi bir yasa çıktı hakikaten. Yasanın iyi olduğunu şuradan da anlıyoruz. Meclisteki tüm siyasi partilerin katılımı ile yasa kabul edildi. Yani sadece iktidar partisinin değil, diğer partilerin de katılımı oldu ve onlar da olumlu oy verdiler bu kanuna. Aynı zamanda özellikle bu kanunun hazırlanış sürecinde son derece şeffaf bir mekanizma izlendi. Kanun taslağı sivil toplum örgütleriyle,
Evet.
akademisyenlerle ve devletin ilgili birimleriyle paylaşıldı. Üzerinde çok önemli tartışmalar söz konusu oldu. İlaveten Avrupa Birliği'nden yetkililerle de konu tartışıldı. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak üzere müracaat etmiş ve üyelik müzakereleri başlatılmış, müzakere süreci devam eden bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin yasal düzenlemeleri Avrupa Birliği hukuki düzenlemelerine de uygun olmak durumunda. Dolayısıyla çok geniş katılımlı ve şeffaf bir süreç hakikaten söz konusu oldu.
Bunu burada şunu eklemek isterim. Hatta o kadar şeffaf oldu ki Avrupa'nın bazı yabancı yasalarına baktığımız zaman kamuoyundan bağımsız, sessiz sedasız inşa edilmiştir zaman zaman. Gerçekte Türkiye burada hakikaten şeffaf dediğiniz gibi geniş katılımlı bir yasa çıkardı. Bu çok olumlu bir adım. Ve Türkiye zannedersem bu tür olumlu adımları biraz daha göstermesi lazım değil mi Avrupa düzeyinde? Bunlara biraz tırnak içerisinde
Tabii işte.
bunları çok fazla göstermiyoruz ama değil mi hocam bu durumu?
Şöyle, göç konuları hakikaten hassas konular. Çünkü hem ekonomik boyutu var, aynı zamanda sosyal boyutu da var. Avrupa'daki yabancı düşmanlığının artışı, dolayısıyla oradaki göç konularının sıcak konular haline gelmesi, özellikle son zamanlarda Almanya Şansölyesi Merkel'in açıklamalarıyla ilgili olarak kendi toplumundan aldığı tepkiler, diğer ülkelerden oranın yöneticilerine gelen tepkiler, bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman hakikaten göç konusunun çok ciddi ve hassas bir konu olduğunu müşahede ediyoruz. Bu kadar hassas bir konunun tartışılarak çıkarılması ve şeffaf olarak çıkartılması Türkiye adına da bir başarıdır. Keşke bütün kanunlar bu
Aynen öyle.
şekilde çıksa, onu da ifade etmiş olalım. Her zaman bu kadar geniş katılımlı kanunların çıkması da maalesef söz konusu olamıyor. Onu da işaret etmiş olalım.
Evet.
Deminki sorunuzun eksik kalan bir yanı vardı. Niçin bu kadar
Geç
geç
kalındı.
kalındı? Şunun için geç kalındı. Türkiye göçmenlerin bir varış ülkesi olarak çok uzun bir süre görülmedi. Türkiye özellikle transit ülke olarak adlandırıldı. Yani insanlar Türkiye'ye gelecekler, Türkiye üzerinden batıya gidecekler. Özellikle 1979 İran devriminden sonra sayılarının 1 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. İranlı Türkiye'yi transit ülke olarak kullandı. Akabinde de yine Türkiye üzerinden batıya çok ciddi geçişler söz konusu oldu. Önemli göç rotalarının bir tanesinin üzerinde Türkiye. Türkiye'de göç denildiği zaman Cumhuriyet'in başından beri, hatta Osmanlı devrinden beri, özellikle Türklerin ve Müslümanların Türkiye'ye göçü, o anlaşıldı. İskan kanunlarına da baktığımız zaman topraklarımız dışında kalan soydaşlarımızın Türkiye'ye göçü, biz bunu anladık ve Cumhuriyet döneminde hakikaten ve Osmanlı döneminin sonunda da bu başarılı bir şekilde de gerçekleşti. 1980'li yıllarda, 88-89'da en son kitlesel olarak Bulgaristan'daki soydaşlarımız Türkiye'ye gelip yerleştiler. Ama onun dışında artık küreselleşen dünyada sadece soydaşların gelmesi değil, özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile birlikte sınırların açılması, ekonomilerin daha çok entegre olması neticesinde farklı dini inanışlardan, farklı milliyetlerden, farklı etnik kökenlerden insanların gelmesi de söz konusu.
İbrahim Hocam, şimdiye kadar çok yararlı arka plan bilgileri verdiniz. Teşekkür ederiz. Yani teorik, tarihsel. Evet. Biraz da istiyorum ki, çünkü zamanımız biraz kısıtlı, biraz da içeriğine gelelim. Burada en önemli kavramlardan biri bu geçici koruma. Burada iki sorum olacak. Birincisi, bu ne? Zaten yazınızda anlatıyorsunuz, bir de dinleyicilerimize anlatırsanız. Yani geçici korumanın anlamı ne? İkincisi, günümüz koşullarında hani insanların bir kısmı artık kalıcı, kitle göçü meselesi var, çocuklar burada dünyaya geliyor. Bu geçici koruma kavramı hala uyuyor mu koşullara, yoksa orada bir modifikasyona gitmek gerekir mi sizce?
Şimdi geçici koruma bir zaruretten doğuyor aslında. Geçici korumanın gerçekleşebilmesi için ani olarak, sınırlara, kitlesel olarak bir yönelmenin, adeta tırnak içerisinde bir hücumun gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun ilk örnekleri Avrupa Birliği hukuku tarafından oluşturuldu.
Evet.
90'lı yıllarda Bosna'daki ve akabinde Kosova'daki krizden kaçan binlerce insan Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarına dayandılar. Haliyle o insanları Avrupa Birliği ülkelerinin kabul etmesi ve onlara bir koruma sağlaması gerekiyordu uluslararası hukuka göre. Türkiye'de benzer bir tecrübeyi 2011 yılından itibaren yaşıyor, ama özellikle 2012'den itibaren bu sayılar ciddi olarak arttı. 100 bin rakamı aşıldı. Bugün 2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Şöyle söyleyeyim, zaruretin nereden kaynaklandığını anlayabilmek için. Şimdi her ülke iltica ile ilgili bir sistem kurar. Buna göre bir kişi, belki aile fertleriyle birlikte, yani birkaç kişi gelir, müracaat eder. Oradaki yetkililer bu müracaatı değerlendirir. Hakikaten böyle bir korumaya ihtiyaç var mı, yok mu? Ondan sonra da kararlarını verirler. Ancak geçici korumada kitlesel bir yöneliş söz konusu olduğu için hiçbir ülkenin iltica sistemi bu kadar ciddi sayıdaki müracaatı değerlendirebilecek kapasitede değildir. Türkiye'nin kapasitesi yıllık 15 bin civarında, yani 15 bin kişi müracaat ettiği takdirde onu değerlendirecek bir altyapı var. Avrupa ülkelerinde altyapı biraz daha fazla, ama hiçbir devletin sistemi 100 bin kişi, 1 milyon kişi müracaat ettiği takdirde bunu değerlendirebilecek bir durumda değil.
Tam da bunun için sordum hocam.
Avrupa'da yaptı. Türkiye'de aynı şeyi yapıyor. Belirli bir ülkeden gelen kişilere geçici koruma altında, onların bireysel konumlarına bakmaksızın, sadece o ülkeden gelmiş oldukları, gelmiş olmaları sebebiyle koruma sağlanıyor. Dolayısıyla sistem bunu kaldıramadığı için bu bir zaruretten kaynaklanıyor. Avrupa Birliği uygulamasında önce bir yıllık verildi, sonra 6'şar aylık periyotlarla uzatıldı. Tabii geçici koruma aslında şunu da söylüyor, buradaki geçici sözcüğü önemli. Menşe ülkesinde, yani insanların geldiği ülkede durum normale döndüğü zaman bu kişilerin de geriye dönmesi söz konusu. Türkiye geçici korumayı sağlarken 2014 yılında bir yönetmelik çıkartarak Bakanlar Kurulu tarafından sağlandı. Burada bir zaman sınırlanması konulmadı. Yani bu geçici korumanın ne kadar süreceği belli değil. Bu geçici koruma çok uzun yıllarda sürebilir. Bunu da bir realite olarak kabul evet. etmek gerekiyor.
Şimdi hocam bu doğru fakat yine de hani bu insanlar artık politikacılar da söylüyor. Net olarak kalıcılar. Hani böyle anketler vardır %40, %50 civarında kalacağız diyorlar. Peki hani geçici koruma uzayabilir, zaman sınırı konmamış ama yine de sizce bu burada bir değişiklik yapması gerekmiyor mu? Değişik yapılması gerekmiyor mu bu kavram üzerinden? Hani hukukçu olduğunuz için soruyorum size.
Anladım. Yani şimdi hukuken şöyle olur. Geçici koruma belirli bir süre için verilir ve geçici korumanın bittiği ilan edildikten sonra hukuken geçici koruma altındaki kişilerin iltica başvurusu yapma hakkı vardır. Dolayısıyla yani geçici korumanın bitmesi hemen bu kişilerin geri dönmesi gerektiği manasına gelmiyor. Bireysel durumları o zaman dikkate alınır. İşte 2 milyon kişi Türkiye'de diyelim. Bunların yürüse bile iltica başvurusunda bulunsa sistemin onları değerlendirip karar verebilmesi, bir karara varabilmesi 10 yılları bulabilir. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Dolayısıyla çok uzun bir zaman sürecinden bahsediyoruz demektir. Ki geçici koruma sistemin ne zaman biteceği, yani Suriye'deki işlerin ne zaman normale döneceği de meçhul. Dolayısıyla burada artık yapılması gereken şey bizim kanunumuzda da bulunmakta. Türk toplumu ile uyumun sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması gerekiyor. Özellikle de burada Türkçe dilinin öğretimi son derece önemli. Çünkü 2011'de bir çocuk gelmiş olsa artık bugün 4,5 yıldır Türkiye'de. Dolayısıyla Türkçeyi iyi bir şekilde öğretilmesi çok önemli. Aksi takdirde uyumun olabilmesi imkansız. Aynı zamanda belirli bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra artık Türk toplumunun ve Türk ekonomisinin de bir parçası olabilmesi mümkün bu insanların. Dolayısıyla en azından belirli kriterlerin tespit edilmesi ve geçici korumanın ötesine geçecek bir şekilde uzun dönemli ikamet de dahil olmak üzere uyum neticesinde başka kategorilerin hukuken düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Belirli bir sürenin ötesinde vatandaşlık ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır diye düşünüyorum.
İbrahim Bey, kısa bir ara verelim efendim. Aranın ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'deki Suriyelilerin hukuki durumunu konuşuyoruz. Konuklarımız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, İnsan Hakları Hukuku Merkezi Müdürü Profesör Doktor İbrahim Kaya telefon hattımızda bulunuyor. Ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden de Mehmet Okyanus bizlerle beraber. Türkiye'de geçici koruma uygulamasından söz ettik ilk bölümde. İkinci bölümde de yine söz hakkını size tanıyalım Sayın
evet.
Okyanus. Buyurunuz efendim.
Öncelikle İbrahim Hoca'nın dediği bazı şeyler çok önemli. Çünkü bence teorik olarak bakarsak işte bazı süreçler vardır. İşte dediğim gibi çocuklar dünyaya geliyorlar. Buranın kültürünü benimsiyorlar ve nihai olarak bu insanların bir kısmı burada kalacaktır. Kalıcılar.
Zaten belli bir süresi
zaten
yok.
İbrahim Hoca burada şeye vurgu yaptı. İşte toplumsal süreçler zaman zaman ki bu olumlu bir şey. Hukuki düzenlemeleri de yani hukuk bazen bu süreçlere kendisini adapte etmek durumundadır. Fakat yine de İbrahim Hoca'ya bir şey soracağım. Şimdi bu insanların bir kısmı kalıcı. Toplum buna alıştırılmalı. Uyum için, entegrasyon için çalışılmalı ve hukuki düzenlemeler yapılmalı. Ama işte şöyle bir çelişki de var. Hemen sorayım kendisine. Bir tarafta bu kavramı kullanıyoruz. Bu kavram her ne kadar böyle bir sınır tanımasa da kavram geçici. Şimdi burada bu kavramın kendisini acaba, ben hukukçu değilim onun için soruyorum. Bu kavramın kendisi de bir müddet sonra acaba kaldırılabilir mi? Çünkü insanlara bunu anlatmak çok zor. Hani bu insanlar kalıcı, bunlarla bir arada yaşayacağız ama işte geçici koruma. Burada bir çelişki oluşmuyor mu kendiliğinden? Onu sormak istiyorum hocam.
Ya da misafir belki.
Ya da misafir, misafir işte onun biraz daha nezaketli bir modifiye biçimi. Ama işte bu çelişki var oldukça bunu topluma anlatmak zor olmaz mı? Bu soruyu sormak isterim kendisine.
Evet, hakikaten tabii zor bir soru yönelttiniz.
Evet.
Bu geçici koruma dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde bulunan bir tabir. Ama dediğim gibi geçici korumanın muhakkak geri gönderme ile neticeleneceğini söylemek de doğru değil. Çünkü geçici koruma statüsü ülkede kalma hakkı veriyor.
Ama hocam bir şey diyeceğim. İşte bunu dediğim, kamuoyu bunu bilmiyor ama mesele bu değil mi? Kamuoyu böyle algılamıyor. Siz hukukçu olarak bunu doğru bize açıklıyorsunuz ama kamuoyuna bunu açıklamak çok zor değil mi bu kavramla?
Evet, tabii ki yani hukuki kavramların bazıları açıklanması ve algılanması açısından zorluk taşıyabiliyor. Geçici koruma dışında başka tatiller de söz konusu. Şöyle bir şey belki geliştirilebilir. Burada tabii kriterler ve uyum düzeyi hakikaten son derece önemli. Geçici koruma altındaki kişilerin bir kısmı belirli kriterleri yerine getirirse, örneğin Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenirse, Türkiye'de kaldığı sürece herhangi bir şekilde suça bulaşmamışsa, yani sicilleri temiz ise, Türk toplumuyla entegrasyonunu başarılı bir şekilde geliştirmişse, buna mesela eğitim gibi başka kriterler de eklenebilir. Geçici koruma statüsünden o kişilerin alınıp başka statülere, işte uzun dönemli ikamet izni mesela veya belirli periyotlarla 5 yıllık veya 10 yıllık ikamet ve çalışma izni birlikte söz konusu olabilecek şekilde izinler oluşturulabilir. Burada bizim hukuk sistemimizdeki bir eksiklik, uzun dönemli ikamet türü denilen bir ikamet türü var. Bu ömür boyu ikamet. Ama onun dışında mesela 5 yıllık, 10 yıllık gibi ikametler bizde yok.
Ara aşamalar yok.
Evet. Onlar eklenilirse kademeli bir geçişi sağlamak burada mümkün olur. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Özellikle ülkesi dışına çıkmış Suriyeliler arasında bulunan iyi eğitimli kişiler ileride yeni bir Suriye'nin inşa edilmesinde de çok önemli roller üstlenecekler. Dolayısıyla oradaki insan kaymağını da başka yerlere de transfer etmemek lazım. Netice itibarıyla Suriye'nin yeniden inşasında onlara ciddi olarak ihtiyaç duyulacak. Onu da tabii ki düşünmek lazım. Allah'tan Türkiye Suriye'ye yakın, sınırdaş bir ülke. Türkiye Suriye arasında gidişler gelişler gayet kolaylıkla gerçekleşiyor. Ama biz biliyoruz ki özellikle iyi eğitimli Suriyelilerin bir kısmı dünyanın çok uzak bazı ülkelerine gitmiş durumdalar. Oradan beri Suriye'ye katkı yapabilmeleri çok da mümkün gözükmüyor.
Bu hocam, bu bahsettiğiniz konularda hani bazı modifikasyonlar, ara aşamalar, ikamet izinlerde vesaire, bu konularda çalışmalar var mı? Yani somut hukukçularla göç idareler arasında.
O çalışmaları tabii akademisyenler olarak biz de tetiklemeye çalışıyoruz.
Evet.
Hazırladığımız raporlarda bunları söylüyoruz. Siz de ifade ettiniz, ilk kullanılan tabir misafir tabiriydi. Almanya'daki Türk işçileri için de misafir işçi tabiri kullanılmaktaydı 1960'lı yılların sonlarından beri, ama gördük ki oradaki misafirlik kalıcılığa yöneldi. Türkiye'de de benzer bir süreç işliyor. Biz misafir tabirinin hukuki dayanağının olmadığını söylemiştik. Hukuki olarak en azından geçici koruma statüsü sağlanmalıdır demiştik. Çünkü hem uluslararası hukuk enstrümanları hem de bizim kanunumuz onu öngörüyor. Bizden başka tabii devletin çeşitli kurumlarından da benzer görüşler geldi ve siyasi bir kararı vererek Bakanlar Kurulu hukuken de doğru olan geçici koruma statüsü tanınmış oldu. Zaman ilerledikçe hem biz yazdığımız raporlarda hem de diğer bilimsel aktivitelerimizde artık uyum konusuna da ciddi olarak eğilmek gerekir diyoruz ve özellikle hükümet açıklamalarından bu söylediğimiz görüşlerin benimsendiğine dair ciddi sonuçlar çıkartıyoruz. Bu bir realite. Dolayısıyla hukukun da realiteyi takip etmesi lazım. İşte o ara kademeler 5 yıllık, 10 yıllık ikamet izinleri henüz mevzuatımızda yok ama bu konuda çalışmaların yapılması gerektiğini biz ifade ediyoruz. Bu realite hukuktaki bu düzenlemeleri zorunlu kılacaktır diye düşünüyorum.
Bir de hocam bambaşka bir soru, benim şahsen de ilgilendiğim bir soru. Bu mülteci hukuku alanı, öyle biliyorum, nispeten yeni bir alan Türkiye'de herhalde. Bu konuda fakültelerde, ders konularında, program konularında yeterince çalışmalar sürüyor mu şu an? Yani burada bir atlama var mı, bir ilerleme var mı? Bu konuda umutlu musunuz? Çünkü benim bildiğim, dediğim gibi yeni bir alan nispeten.
Bu da son soru olsun,
evet,
dilerseniz.
Son soru olsun.
Evet. Süreyi de hatırlatalım.
Evet, tabii ki bu alan yeni bir alan, geç kalınmış bir alan. Onu konuşmamızın başında da söylemiştik. Ben iki arkadaşımla birlikte 2008-2009 yıllarında TÜBİTAK'ın desteklediği bir proje gerçekleştirdim bu alanda. Dolayısıyla devletten kaynak sağlamak, destek bulabilmek mümkün olabiliyor. Fakat o çalışmamız kitaba da dönüştü. Önce rapor olarak çıktı. O yıldan bu yıla geldiğimizde ciddi ilerlemelerin olduğunu görüyoruz. Bir de hem iltica hem de göç sadece hukukçuların ilgilenip çözebileceği konular değil. Alan çok disiplinli çalışmayı da gerektiriyor. Aynı zamanda politika belirleyicileri etkilemek amacıyla siyaset bilimcilerin, uluslararası ilişkiler alanında çalışanların, sosyologların, ekonomi alanında çalışanların, çalışma ekonomisi çalışanların, dolayısıyla çok kişinin dahil olduğu bir süreç. Hukuki alanda çalışanların sayısı artmakta ama önemli olan kurumsallaşmaya gitmek ve merkezlerin oluşturulmasını sağlamak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bir göç araştırmaları merkezi oluşturuldu. Orada da faaliyetler gerçekleşiyor. Çeşitli üniversiteler de konuya ilgilenmekte. Ama böyle daha interdisipliner ve uluslararası merkezlere Türkiye'de ben ihtiyacın olduğunu düşünüyorum.
Eklemek istediğiniz var mıydı Sayın Kaya?
Efendim, özellikle göç konusuyla ilgili program yaptığınız için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Türk toplumunda bu konunun iyi bir şekilde bilinmesine ihtiyaç var. Aynı zamanda yurt dışında da Türkiye'nin yaptıkları maalesef bilinmiyor. Bazı ülkeler birkaç bin Suriyeli'yi kabul ettiklerinde bunu çok büyük bir işmiş gibi lanse ediyorlar. Ama Türkiye'de sayı birkaç milyon ile ifade ediliyor. Bunu gerçekleştirdiğiniz için de hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız, yorumlarınız için sağ olunuz efendim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi Müdürü Profesör Doktor İbrahim Kaya'ydı telefon hattımızdaki konuğumuz. Sayın hocam, sizlerin son olarak söylemek istediğiniz hususlar varsa alalım efendim.
Özellikle bu interdisipliner çalışma ihtiyacından bahsettiği için
bakalım
biraz. Evet, bu çok önemli bir şey, bu çok eksik. Ayrıca İbrahim Hoca'nın dediği bir şey çok hoşuma gitti. Yani hukuk da aslında sosyal realitelere, bunu Avrupa'da çok yapmadılar. Öyle Avrupa'da yabancı politikasında çoğu zaman tepeden inme yasalarla topluma süreçte yönetilmeye çalışıldı. Fakat dediğim gibi bazı toplumsal gerçekler var, dinamikler var ve hukuk bunlara cevap vermek zorundadır.
Zannedersem
bunları göz ardı edemez ve bunu zaten vurguladı hocamız. Dolayısıyla bu önemli bir mesaj. Yani bu insanlar örneğin kalıcıysa, o zaman hukuksal düzenlemeler de bu bağlamda modifiye edilmesi lazım. Yani bu önemli bir şey.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyavuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de göç ve iticanın bu haftalık sonuna geldik. Program yapımcınız Kadriye Şenel'di, teknik yapımcınız Ali Serin ve mikrofonda ise ben İpek Önder. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.